Ayrım 14, sayfa 139. Okulu veren Allah sabrını da veriyor. Okulun ilk günü, teneffüstü, tanışmaydı derken geçip gitti. Öğleden sonraki derslerimiz 2 saat. Okuldan çıkış zili çaldığında birinci sınıf olmanın tedirginliğiyle ağır ağır koridora çıktık ki bir öğrenci seli tüm hızıyla önümüzde akıp gitmekti. Son sürat koşturan ikinci ve daha büyük sınıflara bir anlam veremedik o anda. Ama veremediğimiz anlam da bizde kalmadı. Okulun ön bahçesine çıktığımızda bu koşuşturmanın nedeni anlaşıldı. Öğrencilerin askeri tabakhane ile anlaştıklarını düşünenleriniz olabilir ama sebep ticari değil. Okulun önündeki yolda arka arkaya duran 3 tane askeri otobüs 5 kilometre ötedeki lojmanlarda oturan çocukları almak üzere bekliyordu. Herhangi bir arkadaşının kucağına oturmak zorunda kalmak istemeyen çocuklar da var güçleriyle koşuyorlardı haliyle. Koşuşturmayı bir süre izledim. Benim koşmama gerek yoktu. Çünkü okul bizim lojman sınırlarımız içindeydi. Ancak çok güzel bir şey dikkatimi çekti. Çimenlerin üzerinden yıldırım gibi koşarak geçmekte olan çocuklara çelme takmak için oturmuş bizim lojmandan bir iki çocuk gördüm. Onların otobüse yetişme gibi dertleri olmadığından pusudaki avcılar gibi yere oturmuş, gözlerini kestirdikleri çocuklar tam yanlarından geçerken çelme takıp düşürüyorlardı. İşin ilginci, düşen öğrenci de bu benim kaderimmiş, bundan daha iyisi can sağlığı deyip ya Allah koşmaya devam ediyordu. Niye beni düşürdün tarzında bir maraza da olmuyordu. Sevinçten ne diyeceğimi bilemeden bir süre olanları izledim. Yahu madem böyle bir şansımız vardı, bunu insan daha önce söylemez mi? Neyse, geç olsun güç olmasın dedim, olayı iyice bir kavramaya çalıştım. İnsan sırf bunun için bile okur dedim ya yanımdaki çocuğa. Çocuk mel mel bakıp düşmek için mi dedi. Ben de koşuşturmada ilk düşürülecek gibisinden çocuğa baktım. Eve vardığımda annem beni kapıda karşılamadı. İçeri girdim. Askeri lojmanlar olduğundan ve o zamanlar ülkenin pek çok yerinde kapı kilitlenmediğinden direkt tokmağa çevirip giriliyordu. Çantayı bir yana attım. Anamı mutfakta gördüm. Kadıncağız akşam için bir şeyler hazırlıyordu. Kardeşim de mutfakta annemin dur dediği yerden anama bakıyordu. Neden kapıda karşılanmadığım konusunu eşelemedim. Artık okulluyuz, biraz olgun olmalı diye mi düşündüm, tam hatırlamıyorum. Okuldan çıkış sırasındaki tatlı koşuşturmadan anneme bahsettim. Annem neler olup bittiğini dinledi, aman oğlum dikkat et, hızlı koşma düşmeyesin falan dedi. Ya ben ne diyorum, sen ne anlıyorsun diyecek yaşlara da gelmemişiz. Ya sabır çektim, neyse dedim, akşama amcama anlatırım o halden anlar nasılsa dedim. Okulda acıkmışımdır diye annem ufak tefek bir şeyler koydu masaya. Ben de ufak tefek şeylere büyük muamelesi yapacak değildim elbet. Yiyebildiğim kadar yiyip sokağa fırladım. Karşımızda oturan Alp ve Erdal'ı gördüm. Yanlarına gittim. Kavaldan dolayı bir dostluk başlamış, kimse kimseye kış demiyor artık. Okulun açıldığından haberleri var. Alp, ablasından dolayı okulun gidilir ama yenmez bir yer olduğunu biliyor. Belli ki bu konudan Erdal da haberli. Erdal uyanık çocuktu. Okulun sınıflardan oluştuğunu ve sınıflarda yaşıtlarımız olduğunu biliyordu. ''Mahalleden kimler var sınıfında?'' dedi. Ben de yakınlardan kimsenin olmadığından bahsettim. Bizim lojmandan topu topu 11 kişiyiz. Bize en yakın oturan sınıf arkadaşım da günahım kadar sevmediğim Hale'ydi. O da çok yakında değildi ama Erdal'a ondan bahsettim. Bizim sınıfta olduğunu söyledim. Erdal kızın adını duyduğunda ıspanak yer misin diye sorulmuş gibi baktı. Yani başka kimse yok mu bakışıydı bu, anladım. Ayşe, İpek ve Dilek'ten de bahsettim. Onlar bize biraz uzaktılar ama en azından isimleri duyulunca ıspanak duyulmuş gibi olmuyordu. Üstelik Ayşe bayağı da güzel bir kızdı. Alp Efendi de orada olmasaydı Ayşe konusunu deşerdim. Ama gidip bacısına yalan yanlış bir şeyler söyler diye konuyu açmadım. Gerçi istedik vermediler durumu var ama büyüklük bende kalsın. Alp, ''Yarın da okula gidecek misin?'' diye sordu. Erdal bu kez ıspanağa bakar gibi Alp'e baktı. ''Ben bakmadım. Aslında fena fikir değil. Bir gün gidilir, ertesi günse okulda öğrendiklerin sindirilir.'' diye düşünüyordum ki Erdal ''Sütçü mü lan bu? Gün aşırı okul mu olur?'' dedi. Gerçi Alp sayesinde sütçü onlara her gün geliyordu. O zamanlar paket süt falan olmazdı. Karton kutular yerine cam şişeler ya da mahalle sütçüleri olurdu. Omzuna astığı değnekle yoğurt satanları bilirsiniz. Sütçüler de bir şekilde kapı kapı dolaşır, fazla samimi olmadığı evlere yalnızca süt satıp hayatlarını kazanırlardı. ''Gideceğim herhalde.'' dedim. ''Yarın gelmeyin.'' diyen kimse olmadığından tutunacak dalım da yok. ''Neyse, bir süre gidelim. Duruma göre düşünürüz. Allah'tan hayırlısı.'' dedim. Erdal yine limon sıktı. ''Artık okula başladın bir kere.'' dedi. ''Ulan duyan da müdürün oğlu sanır.'' ''İyi.'' dedim. ''Başladık. Seneye de siz başlarsınız inşallah.'' diye de devam ettim. Erdal ''Hı hı'' anlamında başını salladı. Alp, Erdal'la yaşıt olduğunu anlayana kadar biraz zaman geçti ama o da ikna oldu. Alp, ''Ablamdan biliyorum. Yakında okula götürmeniz için sizden fasulye isterler.'' dedi. ''Bana söylemişti bir keresinde.'' diye devam etti. Konu yeme içme ile ilgili olduğundan çocuk unutmamış herhalde. ''Ne yapacağız fasulyeyi?'' dedim. ''İşte onu hatırlamıyorum.'' dedi Alp. Gerçi işin önemli kısmını hatırlamıştı çocuk. ''Fasulye isteyen yarın öbür gün mercimek, bulgur da ister. Yoksa bizi kekliyorlar mı ki?'' falan diye düşünmediysem anaokulu tecrübemdendir. Okula ben gitmiştim ama arkadaşlarım da en az benim kadar tedirgindiler. Bugün ona, yarın bize diye. Okulu veren Allah sabrını da veriyor haliyle. Harala gürele, oyun falan derken zaman akıp geçti. Yalnız oynarken bir şey fark ettim. Sabahın köründe kalktığımdan hafiften bir mahmurluk çökmeye başladı üzerime. Oyun sırasında ''İzninizle çocuklar, ben yorgunum, biraz kitap okuyup dinlenmek istiyorum, erken yatmam gerek, isterseniz siz biraz daha oynayın.'' dediğimi tarih çok şükür daha yazmamış. Gerçi tarih benimle ilgili illa bir şey yazacaksa bu da uykuyla, yorgunlukla ilgili olmasın değil mi ya? Yorgunum dediysem de bu oyun apar topar bırakılır, eve uyumaya koşulur anlamında değildi elbet. Yalnızca bir durum saptamasıydı. Erken kalkmanın bana yaramadığını anlamıştım. Ama bizim okulda herkes sabah okula başlayıp öğlen yemeği için eve geliyor ve 1.30'da tekrar çok lazımmış gibi okula gidiyordu. Düzen değişecek değildi. Belki işin öğleden sonraki kısmına katılmak yetebilir diye düşünenleriniz olabilir ama olmuyormuş. Biraz daha oynadık. Benim hem içim kıyıldı hem de yorgunum. Okulda ne kadar ağlayan, vızlayan çocuk varsa dinlemişiz haliyle. Kafada kazan gibi. Ufaktan evlere dağıldık. Eve girince yalan yanlış bir şeyler yiyip yatarım, sonra neme lazım yazmayı unuturum diye eve girmeden sevabına size Hale'yi de anlatayım. Gözümün nurları, Hale ve Begüm. Aslında her mahallede bulunan cinsten, bilmiş, daha önce her birinizin rastladıklarından çok farklı kızlar değildiler desem konuyu hafife almış oluruz. Ben konuyu hafife alsam zaten siz izin vermezsiniz. Hale ve Begüm anladığım kadarıyla aynı anadan babadan olmuş, birisi sarışın, diğeri esmer ama aynı derecede kıl ve bilmiş iki kız kardeştiler. Benim yaşıtım olan Hale olanı. Aralarında bir yaş var ama aile malzemenin çoğunu Begüm'e kullanmış. Hale güdük kalmıştı. Hem kel hem de fodul ve malzemeden çalındığı için güdük bir kızın her haltı bilmek zorunda olduğunu gözünüzün önüne bir getirin. Gelmiyor demek yok. Getirin, getirin. Niye? Benim başım kel miydi? Kız benim sınıftaydı ve görmek zorundaydım. Evleri bize çok uzak değildi ama pek de yakın sayılmazlardı. Ben de biliyorum büyük bir kayıp olmadığını. Begüm omuzlarına kadar sarımsı, dalgalı saçları, yüzünde seyrek de olsa çilleri olan, endamlı ve ağzını açmadıkça onu tanımayan birinin ''Ay ne hoş kız'' falan diyeceği bir şeydi. Kızın çillerinden dolayı kızdırılabilir olması çok doğal. Ama benim de o zamanlar az buçuk, ama az fazla değil, çillerim olduğundan dilim bu konuda dönmüyordu. Gerçi kızın anası babası bu halleriyle de olsa seviyordu kızı. Babasının bir de motosikleti vardı. Adam pilottu, yakışıklı ve motor kullanan biriydi. Anasının ve ana tarafının kızların güzelliği konusunda elinden geleni esirgemediği belliydi. Hale ise ablasından bir yaş küçük ama bundan haberi olmayan bir cüssede. Bakan her ne kadar iyi niyetli olursa olsun, Hale de ne kadar susarsa sussun, ay ne güzel bir kız diyemeyeceğimiz bir şeydi. Allah'ın zoruna gitmesin şeydi diyorum, kızdı demek lazım, biliyorum. Eminim ki yıllarca bu hallerini de korumuşlardır. Neyse, bu konumuz dışında. Şeydi demekteki maksadım, yaşıtlarına uyan hem cinslerinin yaptıkları hiçbir şeyi yapmamalarıdır. Adam belli ki bir oğlu olsun diye uğraşmış ama Allah vermemiş. Gerçi ikincisini şeklen bir yere kadar oğlana benzetmişlerdi. Üçüncüyü denemediyseler bunda elde kalan malzeme ile nasıl bir şey çıkabileceğini az çok tahmin ettiklerindendir. Bir de üçüncünün de kız olduğunu düşünün hele. Düşünün, ben yazarken iyi tabii, siz de düşünün. Okurken aklınıza bin bir türlü şey gelebilir. Bu delikanlı neden bu Hale'yi ve ablasını pek sevemedi diye. Lojmana ilk geldiğimiz zamanlardı. Bırakın arkadaşımızın olmasını, uçan kuştan medet umduğumuz zamanlar. Lojmanın her bir yanı benzer bina ve çam ağaçlarıyla donatıldığından ve bende hilkatten yer bulma özrü olduğundan sık sık kayboluyorum. Yine böyle günlerden biri. Yolum bunların evlerinin oralara düşmüş. Gerçi bizden çok da uzakta oturmuyorlardı ama ben aynı şaşkınlıkla etrafa bakınıyorum. Ne ola ki diye ister istemez yanlarına yaklaşmış bulundum. Evlerinin arka bahçesindeki çimenlere bir kilim yayılmış. İki bacı oturuyorlar. Sanırım ev için en hayırlısı böyle diye düşünülmüş. Önlerinde de kızlar zırt vırt eve girmesinler diye nevale konulmuş, bildiğiniz fındık fıstık. Ellerinde de birer oyuncak bebek. Görseniz dünyanın en merhametli, sevgi dolu varlıkları sanırdınız. Yanlarına vardım. Kendimi tanıtacak halim yok. Ben elimde olmadan Begüm'e bakıyorum. Hale de orada ama ona bakma gibi bir zorunluluğum olmadığından ve de reşit sayılmadığımdan, yaptıklarımdan dolayı serbestim. Begüm de bana baktı. Hani demiştim, Begüm ağzını açmadıkça görenin sevimli bile bulabileceği malzemeden yapılmıştı. Ama Begüm ağzını açtı. ''Ne işin var senin burada?'' dedi. ''Hem de bana. Zaten işimizin gücümüzün olmadığı zamanlar kızın sorduğuna bak. Duyan da her gün kapılarına dayanmışım, kıza talibim de artık yeter diyor sanır. Be kız, ikimizin yaşını toplasak bir adam etmeyiz. Sorduğun şeye bak.'' demek var ama... Yer yabancı. Üstelik ciddi bir şekilde kaybolmuş durumdayım. Ancak kaybolan biri sizin gibisinin kapısına gelir. Anlayamadın mı daha? Demedim. Günahım boyunlarına. Ben Begüm'e ne cevap versem de selametle gitsem diye düşünürken, Hale susmanın en büyük günahlardan biri olduğu inancıyla ''Babama söylersem görürsün.'' dedi. Ben bunları duymakla kalmadım. İster istemez Hale'yi de görmek zorunda kaldım. Bir duyu neyse de kız artık iki duyuma birden hitap eder hale gelmişti. ''Babama söylerim bak!'' diye de tekrarladı. Sonra Begüm ayağa kalktı, yanıma geldi, iki eli beline dayalı ''He, söylersek görürsün bak!'' diye tekrarladı. Yalnız Begüm hışımla ayağa kalkarken kucağındaki evladını öyle bir fırlatışı vardı ki gören o anda çocuğun üvey olduğunu anlardı. Hale hala oturuyordu ve evladı kucağındaydı. Gerçi bebeğin başı kıçı yer değiştirmişti ama ana yüreği işte, bırakamamıştı. Yaşamımda çok az, pek fazla bir şey demeden geçirdiğim anlarım olmuştur. Böyle bir durumda benim yerimde kim olsa sanırım durum pek değişmezdi. Evlerinin önü, ben kayıp durumdayım ve muhtemelen babaları bunlar her çağırdığında kim bu münasebetsiz diye dışarı fırlayacak cinsten bir adam. Gerçi sonradan tanıdım adamı. Elini öpene kızların ikisini birden verecek gibi bakışları vardı. Gerçekten de adam dışarı çıktı. Bir bana, bir de kızlarına baktı. Kızlar ikisi birden "Bu çocuk evimize gelmiş" falan diye yaygarayla karışık şikayet ediyorlar. Ben hala şaşkın bakınıyorum. Adam da beni ilk kez görüyor. Yaşım kızlara hiçbir şey yapmak için yeterli değil. Yalnızca bakıyorum. Adam da bakındı kızların ikisinin birden bağırışmalarına ve bundan ne söylemeye çalıştıklarına. Sanırım alışıktı adam. Bana adımı falan sordu. Sonra babamın adını öğrendi. Benimkisi öğretmen, kendisi pilot. Çok fazla tanışıklıkları yok ama buralara bir yere taşındığımızdan haberdar. Sanırım soyadımız çağrışım yaptı. Halil'in babası benimle az buçuk ilgilendi, yerimizi biliyordu. Zaten dediğim gibi çok da uzak değiliz. Kızlarının da huyunu suyunu bildiğinden Maraza'nın asıl kaynağının ben olmadığımı anlamıştı. Ama ne desin adamcağız, evlat işte. Kavga ederseniz külahları değişiriz, dedi bana. Anladım ki bir gün şapka takarsam her an değişme şansımız var. Kızların durumu onu gösteriyor. Biz kavga etmiyoruz ki, dedim. Bırak kavgayı, ben ne halt ettiğimi biliyor muyum ki? İnsan sarhoş olsa geçmez buradan, demediysem sarhoşluğumun çok pis olmasından değil elbet. Kaldı ki bu evin önünden kavga etmeden geçmiş bir insan evladı olmuş mudur, onu da Allah bilir. Hale gel zaman, git zaman, keçi ve otun istemeden de olsa bir araya gelmeleri gibi benim sınıfıma düştü. Hemen solumdaki masa ve sandalye onun. Demiştim, sıralar ve oturan sandalyeler müstakil. Kimse yan yana oturmuyor. Ablasından dolayı okuma yazmayı söküp gelmiş birinci sınıfa. Biz ha, du diye heceleri gevelerken kız ben bunları zaten biliyordum derdi. Ama ne zift yemeye bizim sınıfa geldiğini soramazdım tabii. Belli ki babası Halil'in bir an önce okuma yazmayı söküp imza atacak hale gelmesini dilediğinden ablasından öğrenmesine ses çıkarmamıştı. Hani bir isteyen olursa üstelik okuması da var falan deyip gönderecek belli. İşte bu kız benim sınıfımdaydı. Beni ilk gördüklerinde ne işin var burada diye sormuşlardı. Sorulacak onca şey dururken. Günahı boynuna, acaba derim her zaman, Alp'in ablasına talip olmam kulaklarına gitti de ona mı bozuldular? Okulda birkaç gün şöyle böyle geçti. En sevdiğim yanı teneffüslerdi. Yalnız kısa sürüyordu. Artık birkaç kişiyle bir arada oynamaya başlamıştık. Herkes ufaktan arkadaş grupları kuruyordu. Henüz kimse oku yaz falan demiyordu. Tahtaya ve defterlerimize her gün yüzlerce çizgi çekiyorduk. Düz, hafif eğik, kıvrımlı falan. Çiz baba çiz. Çiziyorduk da iş silme faslına geldi mi ne defter kalıyor ne de silgi. Öyle canı yürekten siliyorum ki neredeyse sayfanın diğer yanına geçiyorum. Silgim bazı arkadaşlarımda olduğu gibi boynumda değil. Papuç kadar bir şey. Her seferinde cebimden çıkarıp ne olur ne olmaz yerine koyuyorum. Kalem kutular, renkli kalemler. Bir şekilde işte okulda ilk hafta geçti. Sabahın köründe kalkıp Eylül'ün ılık öğleden sonrasında eve geliyorum. Bulabildiklerimle oynuyorum. Hafta sonu geldi. O zamanlar cumartesi günlerinde yarım gün okul olurdu. Sonrasında Allah devlete zeval vermesin, o yarım gün de tamamen kalktı. Öğlene kadar okula gidilir, 3 saat ders yapılır, öğlen 12 gibi sanki bir daha okula gelinmeyecekmiş gibi sevinçle evlere koşulurdu. Cumartesi oldu. 3 ders genelde oyun, şekil, şemal, çizgi derken bitti. Henüz canımı sıkan bir durum vuku bulmamış, şunu oku bunu yaz diyen yok. Eve geldim. Evdekilerin bozulmayacaklarını bilsem, çantayı ne yapacağımı biliyorum ama elden bir şey gelmiyor. Köşeye atmakla yetiniyorum. Çok şükür bitti dediğimi hatırlıyorum. Kimse ne bitti, ne zaman bitti, bizim niye haberimiz olmadı demedi. Ben herhalde anlamışlardır diye bu konuyu deşmeden dışarı fırladım. Doğru, şerifim civanıma gidiyorum.''